Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bu bölümü dinlemek bizleri muhtemelen birer dahi yapmayacak ama hayatımızı nasıl yönlendirdiğimiz, zamanımızı nasıl kullandığımız, çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimiz konularında biraz olsun düşünmeye zorlayacak keyifli dinlemeler. 1951'de doktorlar Einstein'ın beynini bir EEG cihazına bağlayıp dehasının kaynağını bulmaya çalışıyorlar. 55'te öldüğünde ise Yale'de eğitim görmüş patolog Dr. Thomas Harvey incelemek için Einstein'ın beynini 240 muntazam parçaya ayırıyor. Dip bucak irdeliyorlar ama Einstein'ın yaratıcı düşünme sürecinin nasıl işlediğini açıklayamıyorlar. Milano'da Leonardo da Vinci'nin DNA'sını araştırıyorlar ama onlar da bir dahi gen tespit edemiyorlar. Belki de deha beynimizde kromozomlarımızda yer alan tek bir bölgeden ibaret değil, belki de çok fazla kişisel özelliği kapsayan karmaşık bir kavram. Mozart, Shakespeare, Beethoven, Marie Curie, sıra dışı insanların özellikleri hangi koşullar altında bir araya gelip dehayı oluşturuyor? Bunu bilemiyoruz. Bugün burada konuşacaklarımız bu özelliklerin neler olabileceği, Dahilerin Gizli Alışkanlıkları kitabının yazarı Craig Wright, Dahilerin 14 Temel Ortak Özelliğini anlatmış kitabında, çocuksu merakın peşini bırakmamaktan tutun takıntıya kadar varan özellikler. Biz de bugün bunlardan 5'ini konuşacağız. Craig Wright kim derseniz, Yale Üniversitesi'nde onursal profesör. Bu ne demek? Yani emeklilik yaşı gelmiş ama bilgisiyle, saygınlığıyla daha uzun yıllar öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalarımızdan. En ilgi çekici özelliklerinden birisi de bence dehanın doğasının keşfi adında bir ders veriyor olması. Üniversitede böyle bir ders olsa hoşunuza giderdi herhalde. Ben duyunca çok istedim. Belki kek bir derstir deyip ekleyenler çok olurdu ama bence insanın kendini tanıması, kendini sorgulaması için iyi olabilecek bir ders. Şimdi insanlığa çağı atlatan buluşlarına, büyüleyici performanslarına, dehalar hangi alışkanlıklarının yardımıyla ulaştılar? Bu maddelere geçmeden önce size minik bir sorum var. Sizce deha genetik bir miras mıdır yoksa sonradan mı kazanılır? Bir düşünelim. Charles Darwin'in kuzeni Galton 1800'lerde binlerce saygın bireyi incelemiş. Hepsi de Britanyalı erkekler. Hatta aralarında kendi akrabaları da var. Galton dehanın doğrudan aileden gelen bir özellik olduğuna inanmış. Yani aslında hepimizin potansiyelinin doğuştan geldiğini savunmuş. O zaman neden dahiler dünyaya yeni dahiler getirmediler? Albert Einstein demiş ki atalarımı araştırmak beni hiçbir yere götürmedi. Aslında soyun deha için bir gösterge olmadığını ima etmiş. Son zamanlarda iyice popüler olan 10.000 saat kuralını duyduysanız artık zekaya atfedilen rolün bir tık daha gölgede kaldığına, yoğun çalışmanın biraz daha öne çıktığına şahit oluyoruz. 10.000 saat kuralı da şu: psikoloji profesörü Anders Ericsson 90'larda yayınladığı bir makalesinde başarıda disiplinli çalışmanın rolünü ortaya koyup belli bir uzmanlığa ulaşmak için 10.000 saat çalışmak gerektiğini savunmuş. Aslında görüyoruz ki dahiler kendileri de kalıtsal özelliklerine kendi emeklerinden daha az değer veriyorlar. Mesela Michelangelo'nun şöyle bir lafı var: burada ne kadar emek olduğunu bilseydiniz dehadan bahsetmezdiniz. Kitabın yazarı Craig Wright şöyle bir sonuca varıyor ki benim düşüncem de aynı. Deha hem doğuştan getirilen yetenek ve zekanın hem de sıkı çalışmanın ve çevrenin de katkısıyla kişinin edindiği özelliklerden gelir. Peki bu özellikler neler? Dahiler nasıl hayatlar yaşıyorlardı? Onların alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz? İlk maddemiz merak, öğrenme arzusu. Sigmund Freud çocuklarıyla mantar avına çıkmış ve aradıkları mantarları herkesten önce bulmuş. Ama o an bakın buldum diye mantarların yerini göstermek yerine mantarın üzerine şapkasıyla örtmüş ve çocukların bu sırrı kendi kendilerine keşfetmesine izin vermiş. Aslında Freud o gün psikologların 2006 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada ispatladıkları şeyi önden sezmiş. Öğrendiği bilgiyi hatırlaması istenen bir insan kendisini şaşırtan bir konuyu anımsamakta çok daha başarılıdır. Çocuklar keşfettikleri şeyleri daha fazla hatırlar. Aslında bu hepimiz için geçerli değil mi? Öğrenmenin en güzel yollarından biri kuru kuruya ders almak değil, merak etmek. Leonardo da Vinci'nin mesleği neydi? İlk başta hepimizin aklına ünlü Mona Lisa tablosu geliyor. Onun ne kadar harika bir ressam olduğu geliyor. Ama Leonardo da Vinci aynı zamanda döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, böyle saymaya devam edeceğim, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve bildiğiniz gibi ressamı. Ve bunların hiçbirinin eğitimini almamış. Onun öğretmeni kendi merakıymış. Biz hani böyle bırakın yeni tanıştığımız kişilere sorumluluk sorular sormayı, çok fazla sohbet bile etmiyoruz ya. Leonardo da Vinci çevresine çok fazla soru sorarmış. Geçen bölüm zaman yönetimi için bir yapılacaklar listesi hazırlamıştık. Şimdi size 1495 yılında Leonardo da Vinci'nin defterinden günlük yapılacaklar listesinin sadece birkaç maddesini okuyacağım. Matematik üstadından sana üçgenin alanını hesaplamayı öğretmesini iste. Flanders'ta buz üstünde nasıl kaydıklarını sor. Flanders, Belçika'nın Flaman bölgesi ve araştırdığıma göre buz pateni Flaman bölgesi, Hollanda ilk buralarda ortaya çıkmış. Milano ve kiliselerini anlatan bir kitap bul. Bir hidrolik ustası bul. Ondan kilit, kanal ve değirmenin nasıl tamir edileceğini öğren. Gördüğünüz gibi buz patenine kadar bitmek bilmeyen bir merak duygusu. Fosilleri incelemiş, yusufçuklar nasıl uçuyor diye merak etmiş, gelgit bataklıklarına bakmış, nasıl çalışıyor acaba diye merak edip makineleri parçalarına ayırmış. Bu da yetmemiş, ölü domuz, köpek, at, hatta insanları parçalarına ayırıp anatomimizi incelemiş. Ressamlığı da tanıdığımız için okuduğumda ben çok şaşırdım. Damar sertliği adıyla bildiğimiz hastalığı o keşfetmiş. Kalbimizin iki değil, dört odacığı olduğunu yine o keşfetmiş. Hem de Milano'da sıcak hava, soğutma yok, havalandırma yok, o zaman o şartlar altında kadavralarla nasıl çalıştığını hayal edin. Çok kötü ama bunları bilince daha bir hayran oluyorsunuz ve altın oran uyguladığı eserlerin arkasında sadece elinde fırçasıyla bir ressamın olmadığını, onun anatomiye olan merakının ne kadar etkili olduğunu artık anlayabiliyoruz. Geldik ikinci maddeye. İkinci madde odaklı çalışmak, yani konsantrasyon yeteneği. Şimdi Einstein'a geri dönüyorum. Onun süper güçlerinden birisi şuymuş. Nerede, hangi koşullar altında olursa olsun konsantre olabilmek. Bir arkadaşı 1903 yılında, daha Einstein'ın taze baba olduğu vakitler, İsviçre Basel'deki dairesini şöyle tarif etmiş. Oda çocuk bezi kokardı, sinmiş duman kokardı, böyle ocaktan dumanlar tüterdi. Ama bunlar Einstein'ı sanki hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. İşte bir dizinde bebek var, bir taraftan elindeki not defterine bir denklem yazıyor. Sonra bebek huysuzlanmaya başlıyor. Hemen biraz daha hızlı sallıyor. Kız kardeşi de yine benzer şeyler söylemiş. Kalabalık, gürültü, bunlar onu etkilemezdi. O kalemini alıp kanepesine çekilirdi ve bir problemin içinde öyle bir kaybolurdu ki zaten hiçbir sesi duymazdı. Ben de bu özellikten istiyorum. Hatta bu odaklanabilme gücü bazen komik şeylere bile yol açıyormuş. Bir gün Einstein'ın onuruna bir davet veriliyor. Davette kendisi için konuşma yapılıyor ama o farkında bile değil çünkü her zamanki gibi elinde not defteri, kendi zihninde kaybolmuş. İşte konuşma bitiyor, herkes ayağa kalkmış, böyle coşkuyla ona doğru dönüyorlar. Alkış kıyamet. Hala fark etmeyince sekreteri artık kulağına eğilip ayağa kalkması gerektiğini fısıldamış. Kim alkışladıklarını bilmiyor ya, o da başlamış herkesle birlikte alkışlamaya. Biz süper güçleri olmayan fanilerde ancak Pomodoro tekniğiyle konsantre olmaya çalışıyoruz. Çevresinden tamamen soyutlanıp çalışabilen bir diğer süper kahraman, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak fizikçi Stephen Hawking. Hawking biliyorsunuz maalesef kaslarının erimesine yol açan bir motor nöron rahatsızlığı geçirmişti ve 70'lerin başında artık ellerini de kullanamaz hale gelmişti. O yüzden öyle kağıtlar üzerinde veya tahtalara yazarak çalışma imkanı yoktu. Her şeyi zihninde yazmadan düşünmek zorundaydı. Kendisi demiş ki, etrafımdaki insanlar derin sohbetler içinde vızıldaşıp dururken ben sık sık kendi düşüncelerimde kaybolur, evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışırken uzaklara ışınlanırdım. Hatta hayatta fazladan kalmasını bile bu şekilde zihnini canlı tutmasına bağlıyor. Fazladan yaşaması diyorum çünkü doktorların beklediğinden tam 50 yıl daha uzun yaşamış ve daha birçok dahi kendilerine özel çalışma ortamları yaratmışlar. Ofislerinde, atölyelerinde öyle önlemler almışlar ki tam odaklı çalışabilsinler. Mesela ressam Newell Wyatt atölyesinin camlarına mukavva panjurlar yapıştırmış ki tuvalinden başka hiçbir şey göremesin. Charles Dickens çalışma odasının kapısına ilave bir kapı daha yaptırmış ki gürültüyü engellesin. Tüm bunları daha iyi odaklanabilmek için yapmışlar. Hem de daha akıllı telefonlar ortada bile yokken. O yüzden bizim de dahilerin alışkanlıklarından çıkarabileceğimiz bir ders, kendimize odaklanabileceğimiz bir çalışma alanı yaratmak. Hatta çalışmak için bir yer, zaman dilimi yaratmak, yani günlük bir rutin oluşturmak. Şöyle bir söz okudum. Sağlam bir rutin sizi vazgeçmekten kurtarır. Belki bir günümüz aksasa bile bu rutin sayesinde ertesi gün tekrar deneyebiliriz. Üçüncü maddemiz kirpi değil tilki olmak. Bunu anlatmak için sizi biraz çocukluğunuza götüreceğim çünkü bu madde Ezop'un Tilki ve Kirpi masalında gizli. Tilki bir gün nehri yüzerek geçerken birden akıntıya kapılmış, bütün çırpınışlarından, mücadelesinden sonra zar zor kıyıya ulaşmış ve hareket edemez halde yere uzanmış. Çok geçmeden sivrisinekler tilkinin başına üşüşmüş ve kanını emerek güzel bir ziyafet çekmişler. Tam o sırada oradan geçen kirpi olanları görüp tilkiye acımış ve yardım etmek istemiş. Tilki sinekleri uzaklaştırmama izin ver demiş nazikçe. Tilki var gücüyle itiraz etmiş. Sakın böyle bir şey yapma. Neden diye sormuş kirpi. Tilki de bu sivrisinekler zaten doydular. Eğer şimdi bunları uzaklaştırırsan başka aç gözlü bir sürü gelip geriye kalan azıcık kanımı da onlar alır demiş. Buradan çıkaracağımız ders şu. Kirpinin bildiği tek bir büyük fikir vardır ama tilki ufak tefek birçok şeyden haberdardır. Peki insanoğlunu büyük bir buluşa götürecek olan hangi yoldur sizce? Kirpinin yolu mu, tilkinin yolu mu? Craig Wright kitapta şunu anlatıyor. Eğer dahilerin alışkanlıklarını benimsemek istiyorsanız tilkinin yolundan gitmelisiniz. Çünkü tarihteki dahiler tıpkı onlar gibi hep meraklı olmuşlar, ayrıntılara dikkat etmişler. Sadece tek bir alana odaklanmamışlar. Şimdi alfa kuşağına baktığımızda yetiştirilme tarzı biraz daha farklı bizim yetiştirilme tarzımızdan. Ama benim gibi Y kuşağı çocukları bana katılıp hak vereceklerdir. Anne babaların ağzından hep şunu duyuyorduk değil mi? Oğlum ders çalış. Kızım ders çalış. Hele önemli bir sınava hazırlanıyorsanız yapmanız gereken tek şey derslere odaklanmaktır. Hobilerinize o sınavı kazandıktan sonra devam etmeniz daha uygun olur. Ama parçaları bir araya getirebilmenin, olaylara tek taraflı değil birçok açıdan bakabilmenin yolu yine farklı disiplinlerle meşgul olmak. Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma 2015'te oğluna şöyle nasihat veriyormuş. Sınıfının en iyi 3 öğrencisinden biri olmana gerek yok. Notların çok kötü olmadığı sürece ortalarda olmak iyidir. Çünkü sadece böyle bir insanın yani orta karar bir öğrencinin farklı beceriler edinmek için yeterince boş zamanı olur. Ben üniversite 3. sınıfta haftada minimum 6 gün bir kampüsten diğerine sırf tiyatro çalışmaları için gidip geliyordum. İki kampüs arası trafik yoksa 45 dakika. Bazen çok uzunca durakta bekliyordum. Çalışmalar da uzun sürüyordu. Tabii ezberlememiz gereken metinler var. Okuyacaklarımı zaten yolda okuyordum. Hafta sonu yine yok. Yine tiyatrodayım. Akşam odaya döndüğümde yorgunluktan duşa zar zor giriyordum. Ama en başarılı dönemim o vakitte, hatta bölüm birincisi olmuştum. Eğitim döneminde hobilerimize vakit ayırmayı biraz zaman kaybı gibi görüyoruz ama belki de şunu atlıyoruz. Bence birden çok şeyle uğraştığınızda yani takviminiz daha sıkışık olduğunda iş disiplininiz daha yüksek oluyor. O yüzden başarının da arttığını düşünüyorum. Ama bu tabii benim fikrim. Bununla ilgili bir araştırma paylaşacağım sizinle. Michigan Eyalet Üniversitesi'nde 2008'de yapılmış bu çalışma. Nobel ödüllü bilim insanları kendileri kadar seçkin olmayan diğer meslektaşlarıyla kıyaslanmış ve güzel sanat faaliyetleriyle neredeyse 3 kat daha fazla meşgul oldukları ortaya çıkmış. Hatta bu uğraşların başında da müzik geliyor. Oyunculuk, dans, sihirbazlık gibi performans etkinlikleriyle ilgilenme eğilimleri de tam 22 kat daha fazlaymış. Şimdi bir de tarihe bakalım. Johannes Gutenberg basımda kullanılan kalıp harf damgalarına ve bir şarap piresine bakmış, matbaa makinesini icat etmiş. Van Gogh, Hollanda'da tekstil dokumacılarının içinde büyümüş, hayatı boyunca yanında iki renkli yün yumaklarıyla dolu bir kutu taşıdığı söyleniyor. Sonuçta hepimizin bildiği Yıldızlı Gece gibi tablolarında gördüğümüz o yumağa benzeyen iki renkli anaforlar ortaya çıkmış. Yani sadece okulda öğrendiklerimiz değil, onların yanına ne koyduğumuz da bir o kadar önemli. Çünkü sonunda bir icadımız olmasa dahi neyle meşgul olduğumuz, bizim kim olduğumuzu, hayata kattıklarımızı, hatta gündelik hayatımızdaki sorunlarımıza bile nasıl yaklaştığımızı belirliyor. 4. madde, dünyaya çocuk gözünden bakabilmek. 22 Oscar ödülüyle en çok Oscar kazanan kişi olarak tarihe geçen kişi kim? Sayısız animasyon ve karakterin yaratıcısı, şu an hepimizin belki de gidip görmek istediği dünyaca ünlü eğlence parklarının sahibi Walt Disney. Zamanında çalıştığı gazeteden neden kovulmuş biliyor musunuz? Yeterince yaratıcı olmadığı gerekçesiyle. Walt Disney bir gün trenle Manhattan'dan Hollywood'a doğru yalnız başına bir yolculuğa çıkıyor. İşte o yolculukta Mickey Mouse karakterini çiziyor. Aslında çizgi filmlerde duyduğumuz Mickey'nin sesi de bizzat Disney'in sesiymiş. Mickey rolünü gerçekten yaşamış ve bizlere bir sözü var. Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz. Her şeyin bir fareyle başladığını hiç aklınızdan çıkarmayın. İşte dünyaya çocuk gözlerinden bakabilmek, dahilerin bir diğer ortak özelliği. İçindeki çocuğun oyun oynamasına izin vermek, hayal edebilmek, düşüncelerine sınır koymamak. Çok yakınınızda olmasına bile gerek yok. Bir zamanlar siz de çocuktunuz. Ne yapıyorduk çocukken? Sürekli soru soruyorduk. Bu nedir? Bu niye böyle? Çünkü keşfetmek istiyorduk. Farklı farklı hayaller kuruyorduk. Kimimiz dinlediği masallardan etkilendi. Kimimizin hayali arkadaşı vardı. Hatta onlara plastik oyuncak fincanlarda kahve ikram ediyorduk. Değerini o zaman bilemesek de sınırları olmayan bir dünyanın içinde yaşıyorduk. Walt Disney demiş ki, her çocuk güçlü bir hayal gücüyle kutsanmış olarak dünyaya gelir ama kullanılmayan bir kas nasıl körelirse bir çocuğun hayal gücü de onu çalıştırmayı bıraktığında yıllar içinde maalesef solar. Ben böyle 4-5 yaşındaki çocuklar sohbet sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Çünkü hiç aklı hayale gelmeyen şeyler söylüyorlar. Benim yeğenim de 4 yaşında. Bir gün dışarıdan yeni gelmiştik. Apartmandan yüksek bir ses geldi. Dedi ki, aa o ses de ne, acaba güneş mi hareket etti diye düşündü biraz. İşte bu düşünce tarzını nasıl kaybediyoruz, ne zaman kaybediyoruz? Minnesota Üniversitesi çocukluk döneminde beyin gelişimi konusunda uzman Dr. Stephanie Carlson'ın çalışmalarına göre çocuklar zamanlarının 3'te 2'sini yaratıcı oyun sırasında gerçeklik dışı ortamlarda geçiriyorlar. Yani çoğumuzun artık maalesef erişemediği hayal dünyalarında. Peki sonra ne oluyor? Bir kısmımız için yaratıcı ışığımız zamanla maalesef sönüyor. Yine Dr. Carlson, dikkatimizi okulda mantığa, gerçeklere çevirmek zorunda kaldığımız için beyin gücümüzün çok daha azını yaratıcı hayal gücünde kullandığımızı söylemiş. Bence hayatta o kadar çok yetiştirmemiz gereken şey var ki hayal kurmaya, hatta bazen merak etmeye vaktimiz kalmıyor ve işleri en doğru şekilde yapmaya çalışırken. Bir de iş yerlerinde o kadar çok bunu biz böyle yapıyoruz deniyor ki yaratıcılığınızı kullanmanıza dahi izin verilmiyor. Benim çok önceden duyduğum bir deney vardı, belki biliyorsunuzdur. 1968 yılında George Land ve Beth Jarman çocuklarla bir deney gerçekleştiriyorlar. Bu deneyi aslında potansiyel NASA mühendisleri ve bilim insanlarının ne kadar yaratıcı olduklarını test etmek için tasarlamışlar. Araştırmacılar 5 yaşındaki 1600 çocuğa ataç vermişler ve bu nesneyi kaç farklı şekilde kullanabileceklerini sormuşlar. Hayal gücü açısından dahi kategorisine giren çocukların oranı %98. Çok büyük bir rakam, şimdi anlayacaksınız. Bu çocukları sonra tekrar test ediyorlar. 10 yaşında bu oran %30'a geriliyor. 15 yaşında %12'ye ve bir grup yetişkine baktıklarında elde ettikleri sonuç sadece %2. Hayal gücü geleceğin dünyasını görebilmemiz için tek seçeneğimiz. O zaman yaratıcılığımızı yeniden geliştirmek için ne yapacağız? Strateji oyunları, sanatla uğraşmak, kapılarımızın dışına çıkıp yaptığımız doğa yürüyüşleri, bunların hepsi yaratıcı zihni korumamızı ya da yeniden bulmamızı sağlıyor. Bu ataç deneyini geliştiren araştırmacılardan Dr. Land diyor ki, yeni bir fikir aradığınızda aklınızdan bu daha önce denendi, yok bu aptalca bir fikir, işe yaramaz gibi düşünceler geçerse işte tam olarak bunu yapmayı bırakmanız gerekiyor ve şunu da söylemiş, beynin içine baktığımızda hayatlarımızda sürekli muhakeme, eleştiri, sansürleme yaptığımız için nöronların durmadan birbiriyle savaştığını ve beynin gücünü azalttığını görüyoruz. İşte insanlar acaba ne der korkusu da demek ki yaratıcılığımızı köreltmemize sebep oluyor. Korku içinde hareket edersek beynimizi, kendimizi kısıtlamış oluyoruz. Bence hatta sırf bu yüzden bir çocuğu dinlerken de ona saçmalama dememek lazım. Pratik olarak da şunu yapabiliriz. Elimize herhangi bir nesne alıp biz de düşünelim. Kayıttan sonra ben de yapacağım. Mesela bir kalem alıp düşünün. Bu kalemi yazma amacı dışında kaç farklı şekilde kullanabilirsiniz? Bakalım ne çıkacak? Ve sıra geldi son maddeye. Son madde şahane bir madde çünkü yapmamız gereken tek şey biraz gevşemek ve rahatlamak. Yine bir soruyla başlayalım. En iyi fikirleriniz aklınıza nerede geliyor? Yani kafanızda bir problem varken ya da yokken, hah buldum dediğiniz evreka anını nerede, ne yaparken yaşıyorsunuz? Charles Sturt Üniversitesi'nde 2015'te 1000'den fazla katılımcıyla yapılan çalışmada insanların %30'u bu evreka anını duşta yaşadıklarını belirtmişler. Bunun cevabı benim için de duş. Hatta 2016'da Business Insider'da yayınlanan araştırma gösteriyor ki Amerikalıların %72'si de en iyi fikirlerini duşta buluyorlar. Belki de duşun yanında kağıt kalem bulundurmak lazım. Neden? Şimdi bunu açıklamak için sizi sabahları aldığınız duşun biraz öncesine, yani uyku anına, hatta rüya gördüğümüz ana götüreceğim. REM uykusu rüya gördüğümüz evre diye biliniyor. Hani böyle uyuyan birine gözlerini hızlı hızlı hareket ettirirken görmüşsünüzdür. İşte tam o an bu REM uykusunda sakin ve güvenilir olarak bildiğimiz nörotransmitter asetilkolin etkinleşiyor ve bu sayede beyin sakinleşip tabiri caizse serbest uçuşuna başlıyormuş. İşte tam bu anda anılar, duygular, imgeler serbestçe akıp aslında daha yaratıcı fikirler geliştirmemize yol açabiliyormuş. Salvador Dali rüyalarının getirdiklerini öyle saplanmış ki elinde bir kaşıkla uyurmuş ki uyukladığında yere düşen kaşığın sesine uyansın ve rüyalarından aldığı ilhamı unutmasın. New York'ta arkadaşında kaldığı bir gece Einstein'a da pijamaya ihtiyacı olup olmadığını sormuşlar. Demiş ki, köşeme çekildiğimde doğanın beni yarattığı kılıkta uyurum. Söyleyen Einstein olunca garipsemiyorsunuz demek ki. Pijama istememiş ama bir tükenmez kalem, bir not defteri istemeyi ihmal etmemiş. Çünkü en iyi fikirleri aklından kaçmadan önce kaydedebilmek için. Şimdi duşa gelelim. Sinir bilimciler şöyle açıklıyorlar. Rüyalara etki eden nörotransmitterler, yani az önce bahsettiğimiz asetilkolin de dahil, sabahları böyle elektrik düğmeleri gibi açılıp kapanmaz, dalgalar gibi alçalıp yükselir. E tabi duş, ılık suyun fondaki beyaz az gürültünün sayesinde oldukça rahatlatıcı bizim için. Dolayısıyla serbest düşünce akışları bu anlarda yaşanmaya devam ediyormuş. Bir de tabii bu tarz günlük aktiviteler çok fazla beyin gücü istemediğinden otomatik pilot moduna geçiyoruz. Beyindeki düşünceler hafıza içinde serbestçe dolaşıp ilişkiler kuruyor. Bunun da etkisi var. Az önce bahsettiğim çalışmada %30'un duş esnasında evreka anı yaşadığını söylemişler ama %13'ü de bir yerden bir yere giderken, %11'i egzersiz yaparken bir tür aydınlanma anı yaşadıklarını belirtmişler. Peki tüm bu anların ortak noktası ne? Rahatlatıcı olmaları, kafa dağıtıcı olmaları. O zaman dahilerden alacağımız son ders, yaratıcı olmak için koşuya çıkarak, yürüyerek ya da ressam Grant Wood gibi inek sağarak gün içinde gevşemeye, rahatlamaya izin vermek. Aslında açıklamalara bırakacağım. Nörolog ve psikologlar tarafından yapılan güncel araştırmalarda fiziksel egzersizin, yürüyüşün çok boyutlu düşünmeyi, yaratıcılığı güçlendirdiğini destekliyor. O yüzden çalışırken tıkandığımızda bazen ısrarcı olmak yerine spor ayakkabılarımızı giyip biraz yürüyüşe çıkmanın bizim için çok daha faydası olabilir. Mesela Charles Dickens bir Noel şarkısı kitabını yazarken her gün Londra sokaklarında 24 kilometre yürüyormuş. Son olarak sabah uyandığınızda ilk iş akıllı telefonunuza bakıyorsanız onu da bırakmak iyi olabilir. Onun yerine ilk birkaç dakika düşünün. Çünkü az önce anlattığım durum sebebiyle o anda zihniniz en parlak anında olabilir. O zaman şöyle bir özetlersek, daha üretken olmak için günlük bir çalışma rutini oluşturmak, kendimize konsantre olabileceğimiz bir ortam yaratmak, yeni bir fikir aradığımızda yürüyüşe çıkmak, rahatlamak, uyurken başucumuzda bir kağıt kalem bulundurmak ve dünyaya tekrar çocuk gözünden bakıp merak etmek, soru sormak, dahilerden alabileceğimiz derslerden sadece birkaçı. Tabii ki kitapta bundan çok daha fazlası var. Merak ettiyseniz belki siz de okursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.